Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 49.
1919 sonbaharında yapılan seçimler Türk ve Müslüman milliyetçilerin zaferiyle sonuçlandı. 168 başarılı adayın bulunduğu listede önderlerin neredeyse tümü yer almaktaydı. Seçmenlere bazı baskılar yapılmıştı ama bunlar yerel olaylardı ve seçim sonuçları Türk ve Müslüman direnişinin her yerde galip geldiğini gösteriyordu. Mustafa Kemal Erzurum'dan mebus seçilmişti ama o Ankara'da kalmaya kararlıydı. Heyeti temsiliye seçimi kazanan milletvekillerinin İstanbul'a giderken Ankara'ya uğrayıp uygulayacakları taktikleri birlikte düzenlemeleri için karar almıştı. Ama Ali Rıza Paşa hükümeti böyle bir yaklaşımın parlamentoya uzaktan kumanda edildiği izlenimi vereceğini söyleyerek karşı çıktı. Seçilen adayların çoğu aceleyle İstanbul'a giderken pek azı Ankara'ya uğrayıp Mustafa Kemal'in öğütlerine kulak verdi. Öncelikli olarak iki hedefi vardı. Milliyetçi milletvekillerini Müdafaa-i Hukuk Grubu adı altında bir parti kurmaya yönlendirmek ve kendisinin mebusan meclisi başkanı seçilmesini sağlamak. Böylelikle eğer meclis İstanbul'da özgürce çalışamazsa seçilmiş delegeler adına hareket etme yetkisini yasal olarak elinde bulundurabilecekti. Ali Rıza Paşa hükümeti İtilaf devletlerinin yeni seçilen yönetimin İstanbul'da toplanmasına engel olabilecekleri korkusunu paylaşıyordu. Milliyetçi çeteler Taşra'da faaliyet halindeydi ve Osmanlı ordusu subaylarının onlara yardımcı olduğu, mütareke anlaşması kurallarına aykırı olarak İtilaf devletlerine teslim edilmeyen silahları kullandıkları herkesçe bilinen bir sırdı. İtilaf devletlerinin baskısına yanıt olarak yeni Savunma Bakanı Cemal Paşa, Mersinli, direniş hareketinde aktif bir rol oynayan iki komutanın görevlerini değiştirilmesi için Mustafa Kemal'i ikna etmeye çalıştı. Kuvayi Milliye Kumandanlığı'na getirdiği heyeti temsiliye, Ali Fuat Cebesoy ile İzmir'in güneydoğusunda Yunanlar karşısındaki zayıf Türk güçlerine silah sağlayan Konya'daki 12. Kolordu Komutanı Albay Fahrettin Altay. Dipnot Altay, sayfa 205. Albay Fahrettin'in yerine yine milliyetçi olan Nurettin Paşa'nın getirilmesi önerildiği halde Mustafa Kemal bu değişikliği reddetti. 29 Aralık'ta İstanbul hükümeti Mustafa Kemal'in ordudan uzaklaştırılması emrini geri alarak madalyalarını iade etti ve aynı zamanda silahlı kuvvetlerden kendi isteğiyle istifa etmiş olduğunu açıkladı. Dipnot Özerdim, sayfa 33. Mustafa Kemal bu davranıştan etkilenmedi. Yunanlıların İzmir bölgesini ilhak edecekleri söylentisi kulağına gelmişti. Ve 9 Ocak 1920'de Albay Fahrettin'e Yunanlarla çarpışmak için Batı Anadolu'daki bütün Türk birliklerinin başına geçmeyi tasarladığını bildirdi. Dipnot Altay, sayfa 214. Aslında ciddi askeri harekatlara girişmek için çok erkendi. Mustafa Kemal Anadolu'daki çetelerle temas kurmuş ve düzenli ordu birliklerini onlara yardımcı olmaya ikna etmişti. Yine de 50 binden az subay ve askeri olan çekirdek ordunun düşmanın ilerlemesini durdurabilmesi için genişletilmesi gerekiyordu. Tam bu noktada İstanbul'da oyalanmakta olan Albay İsmet İnönü, Ankara'da işlerin ne durumda olduğunu kendi gözleriyle görmeye karar verdi. 8 Ocak'ta İstanbul'dan ayrılıp birkaç gün sonra Ankara'ya vardı ve Mustafa Kemal onu derhal askeri planlar yapmak üzere Ziraat Mektebi'ne davet etti. Dipnot İsmet İnönü Cilt 1 sayfa 177. İlk soru ulusal çıkarların yalnızca bir devrimci gerilla savaşıyla güvence altına alınıp alınamayacağıydı. Albay İsmet buna karşıydı. Yunanistan ile savaşın kaçınılmaz olduğuna ve düşmanın ancak düzenli, nizami Türk ordusuyla durdurulabileceğine inanıyordu. Bu nedenle öncelikle Türk ordusunun düzenli birlikleri güçlendirilmeliydi. Mustafa Kemal bu düşünceye hak verdi. Dipnot adı geçen eser sayfa 181-182. Aralık 1919'da İstanbul'daki Karakol adlı gizli milliyetçi örgütün üyesi olan Albay Galatalı Şevket, Bulgaristan'a ait Trakya bölgesinde Kırca Ali, Türklerin bir ayaklanma planlandığı haberini verince Mustafa Kemal ihtilal ile esaslaşmak mümkün değildir yanıtını verdi. Dipnot Goloğlu 2. cilt sayfa 216. Çetelerin faaliyetleri yalnızca İstanbul hükümeti değil, Mustafa Kemal'in heyeti temsiliye emri altına almak istediği karakol örgütü için de sorunlar yaratıyordu. Başkentle İzmit arasında Türk ve Rum çeteleri hareket halindeydi. İstanbul hükümetiyle karakol örgütü, Enver'in teşkilat-ı mahsusa üyelerinden çete reisi Yahya Kaptan'ın ulusal davaya zarar verecek biçimde davrandığına karar verdi. Onu yakalamak için deniz yoluyla asker gönderildi. Teslim olan Yahya Kaptan öldürüldü. Mustafa Kemal öfkeden küplere bindi. Yahya Kaptan onun emrinde çalışıyordu. Heyeti temsiliye adına çetelerin yetkisini sadece o geri alabilirdi. Dipnot, Nutuk, sayfa 207-220. Çete faaliyetleri ancak onun yetkisi altında gerçekleştirilmesi gereken geçici bir çözümdü. 1919 Ocağı'nın ilk haftasında Ankara'daki ikinci en kıdemli milliyetçi lider olan Rauf Orbay, parlamentodaki yerini almak üzere İstanbul'a doğru yola çıktı. Dipnot, Kutay, Yüzyılımızda Bir İnsanımız, cilt 4, sayfa 613. Rauf'un Ankara'dan 2 Ocak'ta ayrıldığını söylüyor. Buna karşılık Mustafa Kemal'in adına hareket eden Albay Mahmut, Erzurum'daki Karabekir'e 7 Ocak'ta çektiği telgrafta, heyeti temsiliyenin Rauf'u İstanbul'a gönderme kararı konusundaki görüşlerini soruyor. Karabekir bu kararı onaylıyor ama Rauf'un başkan ya da başkan vekili olmak için çalışmamasını öneriyor. İstiklal Harbi'miz, sayfa 412-413. Rauf'un şehirde olduğu konusundaki rapor 9 Ocak'ta basında yayınlanıyor. Akşin, cilt 2, sayfa 217. Bu durum telgrafın Karabekir'e Rauf'un gidişinden sonra çekildiğini gösteriyor. Kömür yokluğundan dolayı Ankara-İstanbul tren yolculuğu en az 48 saat sürüyordu. Kansu, 2. cilt, sayfa 534. Bu nedenle Rauf Ankara'dan en geç 6 Ocak tarihinde ayrılmış olmalıdır. Osmanlı Devleti'nin son meclis toplantısı olacak olan oturum 12 Ocak'ta yalnızca 72 milletvekilinin katılımıyla açıldı. Sarayın konuşmasını okuyan, evlilik yoluyla hanedana katılmış Dahiliye Nazırı damat Şerif Paşa, Yunanlıların İzmir'i işgalini kınadı ve adil bir barış arayışı içinde ulusal birliğin sağlanmasını istedi. Dipnot Goloğlu, cilt 2, sayfa 47-51. Bundan sonra parlamento 10 gün için tatil edildi. Ertesi gün 13 Ocak'ta işgal altındaki İstanbul'daki son büyük gösteri Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirildi. 150 bin kişiye hitap eden 3 Türk milliyetçi hatip, Osmanlı Devleti'nin 1914'te terk ettiği Batı Trakya ile Güney ve Doğu Anadolu bölgelerinin Osmanlı ve Türk kalması gerektiğini belirttiler. Dipnot Akşin, cilt 2, sayfa 270. Savaşın bitiminden 14 ay sonra İtilaf devletlerinin hala Türkiye'nin geleceği konusunda karar vermemiş olması, gerçek dışı beklentilerin doğmasına yol açıyordu. Bir yandan çete faaliyetleri, öte yandan İtilaf devletleriyle iyi geçinme politikasıyla beslenen yaygın haykırışların, Türk topraklarının bağımsızlığını ve bütünlüğünü sağlayacağı umudu, Mustafa Kemal'in planlarının karşısına bir engel olarak çıkıyordu. O İtilaf devletlerinin ancak askeri güçle desteklenen bir kararlılıktan etkilenebileceğine inanıyordu. Tavizler yararsız olmaktan da kötüydü çünkü tehlikeliydi. Yeni Osmanlı hükümetinin kararlılığı meclisin güven oylamasına bile zaman kalmadan sınandı. İtilaf devletleri Cemal Paşa'nın Mersinli, Harbiye Nazırı Cevat Paşa'nın da Çobanlı Genelkurmay Başkanı seçilmesinden hoşnutsuzluk duyuyorlardı. Çünkü bunların Osmanlı Harbiye nezaretiyle Anadolu'daki milliyetçi komutanlar arasındaki işbirliğini güçlendirdiğinden haklı olarak kuşkulanıyorlardı. 20 Ocak'ta iki generalin değiştirilmesini istediklerini bildirdiler. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 295. Ertesi gün Cemal Paşa Mustafa Kemal'e kabinenin bu ultimatumu reddetmeye karar verdiğini ama Cevat Paşa ile birlikte kendisinin de istifa edeceğini bildirdi. Mustafa Kemal öfkeye kapıldı. Cemal Paşa'ya Sadrazam Ali Rıza Paşa ve milliyetçi parlamenterlere ardı ardına çektiği telgraflarla bu iltimatımı kabul etmenin egemenliği yabancılara bırakmaktan farklı olmadığını açıkladı. İngilizleri Osmanlı hükümetini bütünüyle görevinden almaya zorlamak herhalde daha iyi olurdu. Dipnot, Nutuk, sayfa 249. Yine de iki general 21 Ocak akşamı istifalarını sundular. Ertesi gün herhalde istifa haberini almadan önce Mustafa Kemal Erzurum, Konya ve Sivas'taki komutanlara, İstanbul'daki İngilizler Osmanlı nazırlarını, mebuslarını ve özellikle Rauf Orbay'ı tutukladıkları takdirde kendi bölgelerindeki İngiliz denetim subaylarını tutuklamaya hazır olmalarını bildirdi. Dipnot, Nutuk, Vesikalar, 226A ve 226B numaralı belgeler. Ama İngilizlerle Türk milliyetçileri arasındaki oyun henüz oynanmamıştı ve 25 Ocak'ta Mustafa Kemal ordu komutanlarına iki generalin istifa etmesi konusunun seçilmiş mebuslar tarafından tartışılacağını ve heyeti temsiliyenin bu işe karışmayacağını açıkladı. Dipnot, adı geçen eser, 228A ve 228B numaralı belgeler. Ne var ki gelişen olaylar Osmanlı parlamentosunun görüşmelerini beklemedi. Türkler batıda Yunanlıların, güneyde ise Fransızların korumasındaki Ermenilerin baskısı altındaydı. 21 Ocak'ta Doğu Kilikya'da Maraş'ta Fransızlara ve onların korumaları altındaki Ermenilere karşı ayaklandılar ve kırsal kesimde faaliyet gösteren çeteler düşmanın yolunu kesti. Mustafa Kemal çete savaşlarının hızlandırılmasına karar verdi. İlk hedef Fransızlar olacaktı. Çünkü daha önceki temaslar onların askeri baskı sonucunda Türk milliyetçileriyle kabul edilebilir bir uzlaşmaya varabileceklerini göstermişti. Belki de etkili bir sonuca ulaşmaktan çok propaganda amacıyla ilk girişim olarak Suriye'deki Fransızlara karşı duran Arap direnişçilerinin faaliyetlerine destek verildi. Dipnot Akşin Cilt 2 sayfa 302-305. Daha ciddi bir adım olarak düzenli ordu birlikleri Maraş ve Urfa'daki çetelere yardıma gönderildi. 26-27 Ocak gecesi Marmara Denizi'ni geçen bir çete Gelibolu Yarımadası'nda Fransız nöbetçileri etkisiz hale getirip Akbaş'taki cephaneliği boşalttı. Dipnot adı geçen eser sayfa 302-309. Mustafa Kemal bu cesur girişimin önderliğini Marmara Denizi'nin güneyindeki Balıkesir'de bulunan 61. Tümen'in komutanı Makedonyalı arkadaşı Albay Kazım Özalp'ın yaptığını düşündü. Dipnot, Nutuk, Vesikalar 239B numaralı belge. 8 Şubat'ta başlarında yerel jandarma birliğinin komutanıyla Kuvayi Milliye bölüğü Fransızların işgalindeki Urfa'ya girdi. İstanbul'da İtilaf Devletleri ile Türk milliyetçileri arasındaki ilişkiler kopma noktasına yaklaşıyordu. Ama Mustafa Kemal başkentteki milliyetçileri kontrol edemiyordu. Meclis Başkanı seçilme umudu 31 Ocak'ta Fransızlar tarafından kısa bir süre gözaltına alındığı için ünlenen Reşat Hikmet adlı başka bir adayın seçilmesiyle suya düştü. Az sonra Reşat Hikmet ölünce başkanlık görevi Mustafa Kemal'in çevresinden olmayan milliyetçi Celalettin Arif'e verildi. 3 Şubat'ta Mustafa Kemal'den daha kıdemli bir milliyetçi general olan Fevzi Paşa, Çakmak, Harbiye Nezaretine atandı. Ardından başka bakanlar da değiştirildi ve 9 Şubat'ta yeni düzenlenen kabine parlamento tarafından onaylandı. Birkaç gün önce de parlamentodaki milliyetçi çoğunluk sonunda bir parti kurmuştu. Ne var ki Mustafa Kemal'in politik bir araç olarak öngördüğü Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adını almak yerine mebuslar kurdukları partiye padişahın meclisi açış konuşmasında geçen Felah-ı Vatan İttifakı yani Vatanın Kurtuluşu Grubu adını verdiler. Mustafa Kemal bu isimle alay ederek parlamenterlerden Fellah-ı Vatan Grubu diye söz ediyordu. Dipnot, Nutuk, sayfa 241. Milliyetçilerin önde gelenleri İstanbul'da toplandıkça Ankara'da bulunan Mustafa Kemal soyutlanma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyordu. Harbiye Nazırlığı'na atanan Fevzi Paşa Albay İsmet'i İstanbul'a geri çağırdı ve o da kabul etti. Genelde Kürtlerin yaşadığı Dağlık Hakkari bölgesinden milletvekili seçilen ve Rauf Orbay tarafından meclisteki yerini alması için davet edilen Mustafa Kemal'in karargahının maliyecisi Mazhar Müfit Kansu ile birlikte yola çıktı. Milliyetçi liderlerden yalnızca Ali Fuat Cebesoy Ankara'da kaldı. Sosyal düzey ve entelektüellik bakımından eşitlerin kentten ayrılmasından sonra Mustafa Kemal'in emirlerini yerine getirmeye hazır genç subayların oluşturduğu grup genişlemeye başladı. Daha önceleri Mustafa Kemal'in doğuda bazı özel görevlerde kullanmış olduğu Recep Zühtü Soyak, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin sesi olarak yayın hayatına 10 Ocak'ta başlayan Hakimiyet-i Milliye gazetesinin başına getirildi. Dipnot Özerdim sayfa 33. İstanbul'daki Erkan-ı Harbiye'den yeni mezun olan binbaşı Recep Peker de Şubat'ta Ankara'ya geldi. Dipnot Ana Britannica 17. cilt sayfa 491. Ve kısa zamanda örgütçülük yeteneğiyle Mustafa Kemal'i etkiledi. Kısa boylu, sivri kafalı binbaşı Recep, Mustafa Kemal'in emirlerinin uygulayıcısı olarak üstlendiği görevden hoşnuttu. Çocukluk arkadaşı Salih Bozok da İstanbul'dan çağrıldı ve Ziraat Mektebi'ndeki karargâhta çalışmaya başladı. Dipnot, Bozok, sayfa 193. Mazhar Müfit'in yürüttüğü mali denetim görevine Mustafa Kemal'in sorun çözümleyici olarak kullandığı Mektebi Harbiye'den arkadaşı cesur ve inatçı bir subay olan Yarbay Arif getirildi. Dipnot Kansu, cilt 2 sayfa 534. Arif kafasının dikine gidiyordu ama ötekiler kendilerine söyleneni yerine getiriyordu. Ankara beklemede kalırken İstanbul'daki hükümet imkansızı gerçekleştirmeyi umut ederek hem İtilaf Devletleri'ni hem de milliyetçileri memnun etmeye çabalıyordu. 14 Şubat'ta bölge yetkililerinden yönetime yapılacak müdahalelerin cezalandırılması istendi. Bu tehdit doğrudan doğruya yerel müdafaa-i hukuk cemiyetlerine yöneltilmişti. Mustafa Kemal 17 Şubat'ta yayınladığı bir genelgeyle cemiyetin şimdi her zamankinden daha gerekli olduğunu ve her tarafta faaliyetlerini hızlandıracağını bildirerek buna karşılık verdi. Dipnot Akşin Cilt 2 sayfa 331-333. Aynı gün parlamentonun oy birliğiyle kabul ettiği Misak-ı Milli, Sivas Kongresi'nin onayladığı metnindeki isteklere eklemeler yapıyordu. Bu bildiriye göre Arap topraklarında 1878'de Ruslara yitirilmiş olan Anadolu'nun doğu bölgelerinde ve Batı Trakya'da yaşayanlar kendi kaderlerini kendileri belirleyecekti.
Ayrım sonu.